Evet, lütfen kutsal kitaplarımızı 1. Krallar 18. bölümü açalım. Birinci Krallar 18. bölüm 1. ayetten 16. ayetin sonuna kadar okuyacağız. İlyas ve Omri hanedanlığı vaaz serimizin devamıdır kardeşler. 1. Krallar 18, 1, 16. Lütfen dikkatle dinleyin, bu yaşayan diri Rabbin sözleridir. Uzun bir süre sonra kuraklığın 3. yılında Rab İlyas'a git Ahav'ın huzuruna çık dedi. Toprağı yağmursuz bırakmayacağım. İlyas Ahav'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti. Ahav sarayının sorumlusu Ovadya'yı çağırdı. Ovadya Rab'den çok korkardı. İsabel Rab'bin peygamberlerini öldürdüğünde Ovadya 100 peygamberi yanına alıp ellişer ellişer mağaralara gizlemiş ve yiyecek içecek gereksinimlerini karşılamıştı. Ahav Ovadya'ya haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım dedi. Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz da onları ölüme terk etmemiş oluruz. Ahav'la Ovadya araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra her biri yalnız başına bir yöne gitti. Ovadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak "Efendim İlyas sen misin?" diye sordu. İlyas, evet benim. Git efendine, İlyas burada de diye karşılık verdi. Ovadya, ne günah işledim ki beni öldürsün diye Ahav'a gönderiyorsun dedi ve ekledi. Tanrı'nın yaşayan Rabbin adıyla derim ki, efendim seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahav ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese seni bulamadıklarına dair ant içirdi. Oysa sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. Ben senin yanından ayrıldığımda Rabbin ruhu seni bilmediğin bir yere götürebilir. Durumu Ahav'a bildirince gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben kulun gençliğinden beri Rab'den korkan biriyim. Efendim İzebel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rabbin peygamberlerinden yüzünü ellişer ellişer iki mağaraya saklayıp onların yiyecek İçecek gereksinimlerini karşıladım. Ama sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür. İlyas şöyle karşılık verdi. Hizmetinde bulunduğum yaşayan ve her şeye egemen Rabbin adıyla diyorum. Bugün Ahav'ın huzuruna çıkacağım. Ovadya gidip Ahav'ı gördü. Ona durumu anlattı. Bunun üzerine Ahav İlyas'ı karşılamaya gitti. Rabbin sevgili ev halkı, zor durumda olanlara, mazlumlara, savaş esirlerine, soykırıma uğrayanlara, zulüm edenlerin tarafından yardım edenlere hepimiz oldukça saygı duyarız. Oldukça sempati kazanır bu kişiler, öyle değil mi? Aklımıza hemen belki de İkinci Dünya Savaşı geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Yahudileri kurtardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Hatta birçok filmi çekildi. Bunlardan belki de aklımıza ilk gelen filmlerden biri Schindler'in Listesi filmi, öyle değil mi? Oscar Schindler tahminen 1200 kadar Yahudi'yi kurtarmıştı. Tabii başka birçok Alman da yardım etmişti Yahudilere. Bunlardan biri Litvanya'da yaşayan Karl Plagge adında bir Alman subayıydı. Ve Alman subayı olan Karl sayesinde yaklaşık 2000 kadar Yahudi kurtuldu soykırımdan. Schindler ya da Plagge gibi kişiler canları pahasına, servetleri pahasına ve hatta bazen sevdiklerinin canı pahasına doğru olanı yaptıklarını görüyoruz. Kendi varlıklarını, konumlarını, doğru olanın ne olduğunu bildikleri ve emin oldukları için tüm her şeyi, sahip oldukları her şeyi bunun için kullandıklarını tanık ediyoruz. Bu kişiler yalnızca doğru olanın ne olduğunu bilen kişiler değil. Ama doğru olanı her durumda yapacak cesarete sahip kişilerdi. İşte bugün karşımıza Oscar Schindler gibi ya da Karl Plagge gibi bir gizli bir kahraman çıkıyor. Bu kişi atalarının tanrısına, ülkesinin gerçek kralına bağlı olan Ovadya'dır. Bu Ovadya kutsal kitaptaki Ovadya kitabını yazan peygamber Ovadya değildir. Ama Rab bu Ovadya'yı da kendi kurtuluş planı için harika bir şekilde kullanacaktır. Koşullar ne olursa olsun, hangi durumda Rab'be hizmet etmesi gerekirse gereksin, Ovadya imanla, sadakatle Rab'be hizmet eder. Tarihin en kötü krallarından birisinin altında hizmet etmesi gerekse bile. Şimdiye kadar Rab karşımıza Ahab'ı çıkardı, İzebel'i çıkardı, İlyas'ı çıkardı ve geçen hafta Fenikeli dul kadını hakkında okumuştuk değil mi? Bu kişilerin hayatlarına baktık. Şimdi Rab karşımıza anlamı Rab'bin hizmetkarı olan Ovadya'yı çıkartıyor. Ve biz de bugün bu pasaja Ovadya'nın gözünden bakmaya çalışacağız. Biraz Ovadya'yı anlamaya çalışacağız. İçinde bulunduğu koşulları, inancını, neden böyle bir karar aldığını anlamaya çalışacağız. Ve Ovadya'nın yaşamının ve korkusunun kaynağının ne olduğuna bakacağız. Ki bugünkü vaazımızın iki noktası da bunlardan olacaktır. Birincisi yaşamın kaynağı, ikincisi korkunun kaynağı. Yaşamın kaynağı, korkunun kaynağı. Geçen haftaki vaazımızda İlyas ve Fenikeli dul kadının kıtlık boyunca her durumda gösterdikleri itaatle ne tür sıkıntılardan geçerlerse geçsinler Rab'be iman ettiklerini ve Rab'bin adının yüceliği için nasıl yaşadıklarına bakmıştık. Ve vaazımızı nasıl kapatmıştık hatırlıyorsanız Daniel 3:17-18'den 3 kişi hakkında okumuştuk öyle değil mi? Şadrak, Meşal ve Abednego. Ne demişti bu kişiler? Kendilerine başka ilahlara tapmaya zorlayan krala, kendilerini kızgın fırına atacak olan krala şunu demişlerdi. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Üçlü birlik Tanrısının kendini kurtarmaması ihtimalinde bile yaşayan tek diri Tanrı'ya gerçek bir imanla bağlı olan bu kişilerin hayatlarından bahsetmiştik vaazımızın sonunda. Rab kendi iyi isteği uyarınca hayatımızdaki zor anları ne için kullandığını söylemiştik. Kendisine daha çok güvenmemiz için, kendi benzerliğine daha çok dönüştürmek için ve aynı zamanda bazen de ısrarla işlediğimiz günahlardan bizi vazgeçirmek için kullandığından bahsetmiştik. Ve işte geçen hafta burada kalmıştık ve bu hafta artık Ovadya karşımıza, artık Rab karşımıza yeni birini çıkartıyor. İsrail tarihinin en kötü krallıklarının döneminden bir tanesinde hizmet eden Ovadya'nın hayatıyla bizlere sesleniyor. Ve Ovadya da aynı Fenikeli kadın gibi, Şadrak, Meşad ve Abednego gibi imanla her durumda, koşullar ne olursa olsun Rab'be sadık bir şekilde hizmet ediyor. Tabi Ovadya'ya baktığımızda kutsal kitapta aklımıza başka kişiler de geliyor olabilir öyle değil mi? Hatta bugün Daniel 6'yı okuduk. Aklımıza Daniel geliyor. Daniel'de Darius gibi Babil kralının altında hizmet eden bir kişidir. Ve Darius bir putperestti. Babil kralı olarak ve yaptıklarını tarih sayfalarında da okuyoruz. İyi bir kral değildi. Güçlü bir kraldı. Ama iyi bir kral değildi. Tabi ondan sonra aklımıza kim geliyor? Yusuf geliyor. Öyle değil mi? Köle olarak satıldıktan sonra önce Potifar altında hizmet eden Yusuf, daha sonra Firavun'un sağ kolu olmuştu. Tarih boyunca böyle örnekleri çok görüyoruz. Kötü krallar altında Rab kendisine güçlü insanları ayırdığını ve bu şekilde halkına hizmet ettiğini görüyoruz bu kişilerin. Ve işte yine Rab Yusuf gibi, Daniel gibi kendi halkını korumak için ve kendi adının yüceliği için asi bir kralın döneminde yüksek rütbeli bir kişiyi kendine ayırıyor. Kimilerine göre Ovadya kral, kraliyet ticaretinden ve madenlerinden sorumlu bakan gibi birisiydi. Kimilerine göre de kraldan sonraki ikinci kişiydi. Ama kim olursa olsun çok önemli biriydi. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Kralın sarayının üzerinde hakimdi. Bu şekilde hizmet ediyordu. Ve kutsal kitap bize Ovadya hakkında ne söylüyor? Ovadya şu kadar zengindi, bu kadar zengindi diyor mu? Hayır, kutsal kitap bize Ovadya Rab'den çok korkardı diyor. Bizim Ovadya hakkında bilmemizi istediği bilgi bu kutsal kitabın. Ovadya Rab'den çok korkardı. Ve bu da bizi ilk vaazımıza getiriyor. Çünkü Ovadya yaşamın kaynağının ne olduğunu biliyordu. Öyleyse vaazımızın ilk noktasına bakalım. Yaşam kaynağı. Birinci ayette ne okuyoruz? Kuraklığın artık üçüncü yılında olduğunu okuyoruz değil mi? Luka 4'te de Mesih'in kendisi, oğul Tanrı, kuraklığın 3 yıl 6 ay sürdüğünü söylüyor bize yeni anlaşma döneminde. Birinci yılda belki Ahav ve İsrailler şunu söylemiş olabilir. Ya bir yıl yağmur yağmasa bu çok normal. Bir yıl yağmur arasa yağmıyor. İkinci yıl olduğunda belki kafalarda bir soru işaretleri çıkmaya başladı artık. Bu gerçekten de ilahi bir ceza mı? Ama üçüncü yılında artık kıtlık üçüncü yılına girdiğinde artık bu işin içinde gerçekten de ilahi bir güç olduğunu anlamışlardı. Çünkü zaten ikinci yıldan itibaren insanlar artık açlıktan ve susuzluktan ölmeye başlamışlardı. Ve birinci ayette okuyoruz ki Rab İlyas'a sesleniyor. Yine İbranice'de aslında Türkçe çevresi yine çok doğru olmayan bir şekilde olmuş. İbranicesi Rabbin sözü İlyas'a gelir diyor ve Rab İlyas'a sesleniyor. Şimdi unutmamamız gereken en önemli noktalardan biri kardeşler, Rabbin halkı da asi ve günahkar liderler yüzünden, asi ve günahkar halkla birlikte terbiye, Rabbin terbiyesi altına alınıyor. Yani bu halkın içinde Rabbi seven, Rabbe sadık, Rabbe iman eden insanlar da var ama onlar da bu cezadan dolayı sıkıntı çekmek durumunda kalıyorlar. Nasıl Samiriye ve Yeruşalim düştüğünde Asur ve Babil krallıklarının tarafından düştüğünde nasıl Rabbe sadık kişilerde Daniel gibi Rabbi seven, Rabbe sadık kişiler de sürgüne gönderildiyse sıkıntı dönemlerinde ne yazık ki asi kişilerle Rabbe sadık kişilerde birlikte acı çekiyor ki bugün pasajımıza buna da tanıklık ediyoruz. Ve Rabbin sözünü işiten İlyas. Yine Rabbe sessiz ve sadık bir şekilde hizmet ediyor. Rab her defasında İlyas'tan daha zor bir şey istiyor. İlkinde ne istemişti? İlyas Kerit Vadisi'ne git. Seni orada koruyacağım. İkincisinde ne istemişti? Sarefat'a git. Seni öldürmek isteyen kralın krallığına git. Seni orada koruyacağım. Ama şimdi ne istiyor? Artık direkt krala git diyor. Her defasında daha da zormuş gibi gözüken Rabbin istekleri karşısında İlyas sessiz ve sadık bir şekilde itaat ediyor. Ve Rab bu şekilde adını İlyas'ın hayatında çokça yüceltiyor. Ve artık kıtlığın kırsal bölgelerden daha çok Samiriye'yi de vurduğunu görüyoruz. Samiriye neresiydi Kuzey Krallığı'nın? Başkentiydi öyle değil mi? Ve kim kurmuştu? Ahav'ın babası Omri kurmuştu. Daha yeni bir başkentti. Ama büyük bir başkentti. Ne söylemiştik? O dönemin belki de en gösterişli, en şatafatlı, adeta şu anki Paris gibi çok zengin, çok güzel bir şehirdi. Ve kıtlığın artık burayı da vurduğunu görüyoruz. Artık sadece kırsal alanda değil, artık Samiriye'de kıtlıktan etkilenmeye başlamıştı. Ve 3. 4. ayetlerde şunu okuyoruz. Ahav sarayının sorumlusu Obadiye'yi çağırdı. Obadiye Rab'den çok korkardı. İzabel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde Obadiye 100 peygamberi yanına alıp 50'şer 50'şer mağaralara gizlemiş, yiyecek ve içecek gereksinimlerini karşılamıştı. Obadiye Ahav'ın aksine kıtlığın Rab'den geldiğini çoktan anlamıştı. Rab'den korkuyordu ve o yüzden Rab'be sadık bir şekilde onun halkına yardım etmişti. İzabel ve Ahav adeta bir soykırım peşindeyken, adeta İsrail'in adını Yahve'nin adını İsrail'den kazımakla meşgulken Obadiye Rabbin halkını korumakla meşguldü. Bizlere iki ayetle Obadiye'nin kıtlık döneminde ne yaptığını ve umudunun kimde olduğunu çok güzel anlatıyor Krallar kitabının yazarı. Bakın 5. ve 6. ayette hemen iki ayette bize Obadiye'nin kim olduğunu özetliyor Krallar kitabının yazarı. Ahav Obadiye'ye haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım. Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz. Onları da ölüme terk etmemiş oluruz. Ahav'la Obadiye araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştü. Her biri yalnız başına başka bir yöne gitti. Peki Obadiye'nin aksine Ahav'ın ne yaptığını görüyoruz. Obadiye'nin aksine Ahav'ın yüreğinin nerede olduğunu görüyoruz. Ahav karısı İzabel'in Rabbin halkını gözleri önünde katletmesine tanık izin vermesine rağmen İzabel'in krallığında bütün imanlıları öldürmesine rağmen Ahav'ın hiçbir şey yapmadığını okuyoruz. Ve Ahav sanki bu kıtlığın Rab'den geldiği kendisine söylenmemiş gibi. Sanki İlyas 3 sene önce Ahav'a hiç gidip de bu kıtlık Rab'den gelecek dememişçesine yaşamına devam ediyor. Peki bunun neden olduğunu hatırlıyor musunuz? Çünkü Ahav bu cezanın aslında İlyas'tan kaynaklandığını düşünüyordu. Çünkü İlyas Baal ve Aşere putlarını küfür etmişti. O yüzden İlyas öldürülürse bu ceza ortadan kalkacaktı. Ahav Rab'den korkmuyor, ataların anlaşmasına saygı duymuyordu. Ve belki burada kısaca tüm bu olan bitenden biraz da çok kısa bir şekilde bahsetmemiz lazım. İzabel'in aslında ne kadar kararlı bir şekilde hareket ettiğini görmemiz lazım. İzabel, Yahve ismini İsrail'den silmeye kararlıydı. Bugün Levant diye adlandırılan Doğu Akdeniz bölgesi aslında o dönemde dinlere karşı çok hoşgörülü bir bölgeydi. Ne zaman bir bölge fethedilse, ne zaman bir bölge alınsa o bölgenin tanrısına tapınılırdı. Yani tanrılara tapmama, tanrıları küçük düşürme, tanrıların ismini silme gibi şeyler hiçbir zaman olmazdı o bölgede. Aslında kutsal kitabın başka yerlerinde de bunu görüyoruz. Yani eğer dini açıdan bir zulüm, zulüm olduysa bunun yalnızca siyasi ve politik nedenleri olabilirdi. İşte İzabel tam bu nedenden dolayı, kendi siyasi ve politik nedenlerinden dolayı Yahve'nin adını tamamen İsrail'den silmeye çalışıyor. Ve bunun için de ne yapması gerekiyor? Tabii ki de ilk önce Yahve'nin peygamberlerini öldürmesi gerekiyor. İşte Ahav ve İzabel gibi bir kral ve kraliçe döneminde krallığın ikinci adımı olaydı. Rab'den çok korkardı. Çünkü yıllar önce Süleyman'ın belki şu sözlerini hatırlıyordu. Süleyman Özdeyişler 14:27'de şunu yazmıştı. Rab korkusu yaşam kaynağıdır. İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır. Aynı zamanda kutsal kitabın Rab korkusunun hikmetin başlangıcı olduğunu görüyor, söylüyor bize değil mi? Rab'den korkan kişiler hikmetli ve bilgi olurlar. İşte bu yüzden belki de o vadide krallığın ikinci adamı olmuştu. Rab'den korktuğu için gerçekten bilge ve hikmetli birisi olmuştu. Çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz. Nasıl olur da bu adam ikinci adam olur krallıkta? Çünkü Ovadya bilge ve hikmetli biriydi. Ve her şeyin başlarına gelen bu sıkıntıların Rab'in anlaşmasına uymadıklarından dolayı başlarına geldiğini biliyordu. Sevgili kardeşler, bugün Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar olarak bizler de Ovadya'nın yaşadığı dönemdeki imanlılar gibi çok küçük bir azınlığız. Farklı rakamlar dolaşıyor ama gerçek olan bizim çok küçük bir azınlık olduğumuz. İzabel dönemindeki imanlılar gibi sistematik bir şekilde zulüm görmüyorsak bile bazen sevdiklerimizden, bazen fanatik insanlardan dolayı zulmediliyoruz, dışlanıyoruz ve aşağılanıyoruz. Ve bu tarz baskılara, aşağılanmalara maruz kalan Hristiyanlar nasıl tepki veriyor? Bu ülkeyi terk etmeliyim. Kimliğimi saklamalıyım. Bu baskılar karşısında bazı Hristiyanların böyle tepki verdiğini görüyoruz. Çünkü korkuyoruz. İmanımızın önüne acı çekmeyi göze alamıyoruz. Canımız için endişe ediyoruz. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Elbette ki Rabbin bizlere emanet ettiği bu bedene en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunu inkar edemeyiz. Ama bu yaşamda kendi canımız için yaşamaktan çok daha önemli bir şey için çağrıldığımızı unutuyoruz. Kendimizden öte bir sebep için çağrıldığımızı unutuyoruz. Bakın Efesler 2:10'da Rab bizlere nasıl sesleniyor. Biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Şimdi çağdaş bunları söylemesi çok kolay. Tabii ki de. İzabel döneminde yaşayan bir imanlı ol da o zaman konuşalım diye bir itirazda bulunabilirsiniz. Haksız da değilsiniz. Ama kardeşler, daha İzabel gibi bir dönemde yaşamadan, bu dönemde yaşamak zorunda kalmadan, sadece korkularınızla hareket ediyorsanız, tüm kaygınız yalnızca kendinizse, zulüm altında kaldığınızda nasıl davranacaksınız? Eğer şimdi böyle davranıyorsak, zulüm gördüğümüzde kim bilir ne yapacağız, öyle değil mi? Eğer sadece Hristiyan olduğunuz için bu ülkeden kaçmalıyım ya da insanlardan uzak durmalıyım ya da inancımı saklamalıyım diyorsanız İmanınız yüzünden zulme uğradığınızda ne düşüneceksiniz? Yaşadığınız bu yaşamın size ait olmadığını, bir bedel karşılığında satın alındığınızı hatırlıyor musunuz? Bakın Rabbimiz 1. Korintliler 6:19'da kendisi bizlere ne soruyor? Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Rabbin 1. Korintliler 7:20'deki sözüne de kulak verin. Herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın. İşte o vadya en kötü krallar döneminde bile hizmet etmek zorunda kalmış olmasına rağmen imanla hizmet ediyor. Rabbe güvenerek hizmet ediyor. Çünkü o vadya ne biliyor? Kötü bir kral olsa bile, insanlar kötü olsa bile Rab her durumda egemendir. Kral Rab'dir. Tanrı Rab'dir. İşte buna güvenerek Ovadya hizmet ediyor. Ovadya lütfum sana yeter diyen Tanrı'nın sözüne iman ediyor. Ve Rabbin yüceliği için yaşıyor. Ve öyle bir yaşıyor ki kralın ikinci adamı olacak şekilde yaşıyor. Bu şekilde hizmet ediyor Rabbin önünde. Ovadya iyi ya da kral, iyi ya da kötü kral fark etmeksizin Rabbin yüceliği için yaşıyor. Sevgili kardeşler, sizler de bulunduğunuz herhangi bir konumda Rabbin yüceliği için yaşayabilirsiniz. Sizler de bu şekilde yaşayabilirsiniz. Herhangi bir konuma, göreve, diplomaya ya da herhangi bir ön koşula sahip olmanıza gerek yok. Olduğunuz noktada, tam o noktada, bulunduğunuz yerde Rabbin adının yüceliği için yaşayabilirsiniz. Yeter ki Rab'den korkun. Kurtuluşunuza sarılın ve çağrınızı kökleştirin. Rab sizlere ihtiyacınız olan her şeyi verecektir. Çünkü onun lütfu her şeye yeter. Ovadya yaşamın kaynağının ne olduğunu doğru bir şekilde kavradığı kavramasının yanında kimden korkması gerektiğini de biliyordu. Bu da bizi vaazımızın ikinci noktasına getiriyor kardeşler. Şimdi hep birlikte hatırlayalım. 7. ve 15. ayetleri tekrar okuyalım. Lütfen siz de kutsal kitaplarınızdan takip edin. 1. Krallar 18:7-15'i şimdi hep birlikte tekrar okuyalım. Ovadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak, "Efendim İlyas sen misin?" diye sordu. İlyas, "Evet benim. Git efendine İlyas burada de." diye karşılık verdim. Ovadya, "Ne günah işledim ki beni öldürsün diye Ahav'a gönderiyorsun." dedim. Ve ekledim. Tanrı'nın yaşayan Rabbin adıyla derim ki, efendimin seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahav ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese seni bulamadıklarına dair ant içirdi. Oysa sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. Ben senin yanından ayrıldığımda Rabbin ruhu seni bilmediğin bir yere götürebilir. Durumu Ahav'a bildirince gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben gençliğimden beri Rab'den korkan biriyim. Ben kulun gençliğimden beri Rab'den korkan biriyim. Efendim, İzebel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rabbin peygamberlerinden yüzünü ellişer ellişer iki mağaraya saklayıp onların yiyecek, içecek gereksinimlerini karşıladım. Ama sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür. İlyas şöyle karşılık verdi. Hizmetinde bulunduğum yaşayan ve her şeye egemen Rabbin adıyla diyorum ki bugün Ahav'ın huzuruna çıkacağım. Bu ayetlerde Rabbin iki sadık hizmetkarının karşı karşıya geldiğini görüyoruz ve Ovadya'nın İlyas'ı tanıdığını görüyoruz. Ama İlyas'ın Ovadya'yı tanıdığına dair herhangi bir işaret okumuyoruz. Ve Ovadya bu yüzden kendisini İlyas'a tanıtıyor. Ovadya bize Ahav ve İzebel'in İlyas'ı bulmak için ne kadar çok çabaladığını söylüyor. Ahav ve İlyas büyük bir kararlılıkla ve azimle İlyas'ı yıllardır aramaktaydı. Peki neden İlyas'ı arıyorlardı? Çünkü muhtemelen kıtlığın nedeninin İlyas'ın Baal'a ve aşere ettiği küfürler olduğunu düşünüyorlardı. Ve İlyas'ı yakalayıp onu kurban ederlerse belki de bu ceza ortadan kalkacaktı. Ve bu yüzden İlyas'ı bulamasalar bile ne yapıyorlardı? Rabbin peygamberlerini öldürmeye başlamışlardı. Ama Rab, Ovadya gibi insanlar sayesinde, Ovadya gibi sadık insanlar sayesinde kendine küçük bir azınlık ayırdı, kurtardı ve korudu. Ovadya'nın peygamberlerin sakladığı bölgenin kireç taşından olduğunu bugün biliyoruz. Ve bu bölgede yaklaşık 2000 kadar mağara olduğu söyleniyor. İşte bu yüzden peygamberler burada saklanabiliyor. Yaklaşık 1000 yıl sonra bu tarihten, bu milattan önce 800'lü yıllardayız hatırlarsanız, 830'lardayız. Yaklaşık 1000 yıl sonra hemen hemen benzer bir durum yaşanıyor. İnsanlar mağaralarda, yeraltı şehirlerinde yaşıyorlar ve bu Anadolu'da oluyor. Bunun neresi olduğunu hatırlayanız var mı? Bu yer ülkemizde bulunan Kapadokya bölgesi değil mi? Bu defa yine yaklaşık 1000 yıl sonra Mesih İsa'ya iman eden insanların, yine inançlarından dolayı zulüm gören imanlıların Kapadokya'daki mağaralara, yeraltı şehirlerine sığındığını okuyoruz. Ve bu imanlılar da aynı Ovadya ve İlyas gibi aynı vaade tutunan, aynı Rabbe güvenen ve sadık olan insanlardı. Ovadya Rabbin İlyas'ı yönlendirdiğini anladığından ve Rabbin onu 3 yıl boyunca sakladığını bildiğinden dolayı İlyas'ın gitmesine izin vermiyor. İlyas'ın yanından ayrılmak istemiyor. Çünkü haklı bir şekilde İlyas'ın nereye gideceğini ya da Rabbin onu bir sonraki adımda nerede saklayacağını bilmiyor. Rabbin ruhu yeni anlaşmada da okuyoruz onu değil mi? Nasıl Filipus'u yönlendiriyor? Rabbin ruhu Filipus'u alıp götürüyor diyor kutsal kitap bize. Elçinin işleri 8.39'da. Ve anladığımız kadarıyla Ahav'ın Ovadya'nın peygamberleri sakladığından haberi yok. Çünkü öyle olsaydı İlyas'ı sakladığını düşünüp çoktan Ovadya'yı öldürmüştü. Ovadya bunun açığa çıkmasını istemiyor. Ovadya adeta İlyas'a şunu söylüyor. Rab'den korkup ona bağlı kalmamın, peygamberleri saklamamın ödülü bu mu? Diye sitem ediyor aslında İlyas'a. Ama aynı Fenikeli dul kadın ya da Ovadya gibi İlyas aynı sözlerle ant içiyor. Yaşayan Rabbin adıyla. Ve bunu duymak Ovadya için yeterli. Elbette bir peygamber tuttuğu andı yerine getirecektir. Bağlı kalacaktır. Ve Rab korkusu Ahav korkusundan üstün geliyor. Ve Ahav'a gidiyor Ovadya. Ve Ahav İlyas'ın ortaya çıktığını duyar duymaz bütün işlerini bırakıyor. Çünkü bundan daha önemli ne olabilir? İlyas ortaya çıktı. Yemek bulmanın, su bulmanın ne anlamı var? Tüm her şeyin sorumlu olduğu insan bu. Bakın 17. ayette öyle söylemiyor mu? Ahav İlyas'ı görünce "Ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam sen misin?" diye sordu. Tüm her şey İlyas'tan dolayıydı. Tüm her şey İlyas'ın suçuydu. Ahav'ın hiçbir suçu yoktu. O her şeyi mükemmel bir şekilde yerine getirmişti. O kadar insan öldürmelerine rağmen, Rabbe ait sözleri yerine getirmemesine rağmen, anlaşmayı bozmasına rağmen her şeyin suçu İlyas'taydı. Bugün okuduğumuz ayetlerde kardeşler karşımıza iki kişi çıkıyor. Ovadya ve Ahav. Bu pasajda her iki kişi de sadece kendilerini temsil etmiyorlar ama iki grup insanı da teslim ediyorlar. Yahve'ye inanan ve Yahve'ye inanmayan. Rab'den korkan ve Rab'den korkmayan. Ahav'a göre yaşam üzerinde hakimiyet kör, sağır, dilsiz putlardaydı. Bu yüzden Rabbin uyarılarını görmezden geldi. Ama aksine Ovadya yaşayan Rab'be kulluk etti. Yaşayan Rabbin yüceliği için yaşadı. Yaşayan Rab'den korktu. Ünvanını, zenginliğini, konumunu yaşayan Rabbin yüceliği için kullandı. Ovadya gökleri Rabbin kapattığından emindi. Çünkü atalarını Mısır'dan çıkaran, Kenan diyarına getiren ve fethedilmesi imkansızmış gibi gözüken kentleri onlar İsrail halkına veren ve onları oraya yerleştirenin Rab olduğunu hatırlıyordu. Ve gelecek haftaki vaazımızda göreceğiz ki Rab kendisinin tek yaşayan Tanrı olduğunu mükemmel bir şekilde, harika bir şekilde gözler önüne serecek. Sevgili kardeşler, Rab sizi her durumda kullanabilir. Rab sizleri içinde bulunduğunuz zor durumlarda ve konumlarda kullanabilir. Rab elbette ki bize muhtaç değil. Ama Rab bu kapları kullanmayı istiyorsa, tercih ediyorsa ne mutlu size. Rab zaten zor olanı yaptı kardeşler. Günahlarımız için gereken bedeli ödedi. Rab çarmıhta bizim için asılı kaldı. Günahın lanetini omuzlarında taşıdı. Bizler için mezara girdi. 3 gün ölü bir şekilde mezarda kaldı. Rab zaten zor olanı yaptı. Rab bizler için harika bir kurtuluş sağladı. Ve bunun müjdesini veren Mika peygamber bakın bizlere nasıl sesleniyor. Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? Tanrınız Rab sizden ne istedi? Rab bizlere böylesine harika ve tam bir kurtuluş vermişken kendisine iman edenlere sona kadar dayanması için ve kendisine daha çok benzetmek için kutsal ruhunu vermişken en azından bizler en azından Rab'den korkarak ve günahtan kaçarak yaşamın ve ölümün anahtarını Rabbin tuttuğunu bilerek yaşamaya gayret edebiliriz. En azından bunu yapabiliriz. Ruh istekli ama beden güçsüzdür. Rab'den dileyin. Size verilecektir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.